Kutsal İsyan 1, sayfa 139. ayrım. Yalnız Mustafa Kemal Yılmamış'tı. Hastalığını yavaş yavaş iyileşmeye yüz tutmasıyla gövdesi ve iradesi de güçlenmeye başlamıştı. Korkunç zamanlar dev adımlarıyla yaklaşıyordu. İşi sıkı tutmak gerekti. Bir kez daha taarruza geçmeye Vahidettin'in çevresinde Enver Paşa'nın kurmuş olduğu kale duvarını bir kez daha zorlamaya karar vermişti. Bu adama yapılan büyüyü çözmek ve onu Türk milleti için yararlı bir hale getirmek istiyordu. Bu adam güdülmek isterdi. Yoksa kendi haline bırakılırsa pis bir mustebit olur çıkardı. İşte bunun için padişahı birçok daha görmek ve yalnız olarak huzura kabulünü istemişti. Gözleri artık bir şey görmüyordu. Daha ilk anda birkaç konuşmada ağzına tıkılan eski düşüncelerini büyük bir inan ve coşkunlukla anlatmaya başlamıştı. Artık sonucu almaya kararlı görünüyordu. Bu adamın sahte iradesini bir İskambil bir şatosu gibi yıkacak, yerlere serecekti. Ne var ki Vahidettin ondan önce davranmış ve bu tehlikeli konuşma kapısını şu sözlerle apansız kapayıvermişti. Paşa, ben her şeyden önce İstanbul halkını doyurmak zorundayım. İstanbul halkı açtır. Bunu yapmadıkça alınacak bir tedbir isabetsiz olur. Vahidettin bu sözleri söyleyip bitirince yine gözlerini kapayıvermişti. Mustafa Kemal henüz oldukça gençti. Yalnız hayatta o kadar çok şey görmüştü ki yetesiye tecrübeli sayılabilirdi. Karşısında tilki gibi kurnaz bir adamın bulunduğunu artık anlamıştı. Nazik, içten, saf ve doğru gibi görünen bütün bu davranışların arkasında Doğu Saraylılarını yetiştirmesi tam bir insan, tilki bulunuyordu. Mustafa Kemal ilk önce İstanbul halkını doyurup onu kazanmak, ilerideki yapacakları için burasını bir dayanak noktası olarak kullanmak istiyor diye düşünüyordu. Umumi şartlar düzelmedikçe onun bu düşüncesi politika bakımından doğru olsa bile bu isteğin yerine getirilmesi mümkün olabilir miydi? Böylece düşünen Mustafa Kemal açlıktan çok doğru düşünüyorsunuz. Fakat İstanbul halkını doyurmak için alınması lazım gelen tedbir ve teşebbüsler zati şahanenizi bütün memleketi kurtarmak için alınması lazım gelen mübrem ve müstecel tedbirlere tevessül etmekten alıkoyamaz. Heyeti umumiyenin selametini temin edecek mesaj ancak makinanın heyeti umumiyesinin işlemesiyle mümkün olur ve heyeti umumiye işlemedikçe bu makineden bir kısım muhassala dahi almak kabil olmaz. Söylediğimin isabetine kaniyim. Belki zat-ı şahanelerince fazla telakki buyrulur. Lakin bildirmeye mecburum ki yeni padişahın mebde-i hareketi evvela kuvvete tasavvup etmek olmalıdır. Devleti, milleti ve bütün menfaatleri müdafaa eden kuvvet başkasının elinde bulundukça sizin padişahlığınız dahi lafzi olmaktan kurtulamaz. Biraz tedbirsizce olduğuna kaniyim. Padişah Mustafa Kemal'in bu her şeyi göze almış yalın konuşması karşısında savunmaya geçmiş ve şu umut ve hayal kırıcı sözleri söylemek zorunda kalmıştı. Ben icap eden şeyleri Talat ve Enver Paşalar Hazreti ile görüştüm. Evet, Vahidettin en sonra baklayı ağzından çıkarmıştı. Mustafa Kemal'in bütün tahminleri doğru çıkmıştı. Vahidettin Mustafa Kemal'in gözünden birdenbire düşüvermişti. Demek ki bu adamın karakterine hiç güvenilemezdi. Daha birkaç ay önce Talat'la Enver'i elinden gelse dişleriyle parçalamak isteyen Veliaht bu adamın ta kendisi değil miydi? Şimdi hem yüz milyonlarca Müslümanın halifesi hem de Osmanlı ülkesinin padişahı olan bu adam Veliaht Vahidettin'i hiç mi hiç tanımayacak hale gelmişti. Mustafa Kemal'in bu sözden çıkardığı anlam şuydu. Siz vazife ve selahiyetiniz fevkinde benimle laubalilik mi etmek istiyorsunuz? İşte bunu da anlayınca Mustafa Kemal artık Vahidettin'e karşı duymakta olduğu vicdan sorumluluğunun sona ermiş olduğunu duymuştu. Vahidettin müsaade eder görünmediği halde ayağa kalkmıştı. Vahidettin ise Mustafa Kemal'e bir daha bakmaktan korkuyormuş gibi gözlerini yummuş ve böylece elini uzatıvermişti. Bir tek söz söylememişti. Gözleri kapalı ve zayıf ve kuru parmaklı eli uzanmış duruyordu. Mustafa Kemal eğilip bu eli sıktı. Güçlü parmaklarının arasındaki bu kemikli elde artık bir dostluk sıcaklığı olmadığını duymuştu. Vahidettin'in yanından çıkarken Mustafa Kemal'in gözlerini büyük bir üzüntü buğulamıştı. Yüzünün iradeli çizgileri kararsız bir hal almış, kaşları düşmüştü. Onunla birlikte dışarıda çıkan eski hocası Naci Bey, onun gözlerindeki bu bulanık havayı ve yüzündeki mutsuzluğu iyice görmüştü. İki eski dost hiçbir şey söylemeden birbirlerinden ayrılmıştı. Muhteşem bir saltanat faytonu Mustafa Kemal'i atların çıkardığı ritmik tıkırtılarla Perapalas'a kadar götürmüştü. Perapalas'a vardığında bir kez daha acı acı düşüncelere dalan Mustafa Kemal kendisini yeniden hasta duymaya başlamıştı. Bu ne biçim işti? Her tuttuğu dal kopup elinde kalıyordu. Çok hacıların çıktığı haçı ziri begalde mısrağını mırıldanıp duruyor ve Vahidettin'in elinde Kur'an ve koltuğunun altında bir haç taşıyan iki yüzlü hacılardan hiçbir ayrımı olmadığını dehşetle görüyordu. Artık başka bir şey aramalı diye düşünüyordu. Bu kale duvarında da gedik açamamıştı. Saray yaşayışı zaten bütün entrikaydı. Orada yaşayan insanların varlığı da bu entrikalarla yoğrulmuştu. Kendisi gibi temiz bir cephe kumandanı elbette bu entrika yuvasında aldatılacaktı. Aradan birkaç gün daha geçmişti. Yaşayışında her an bir sürpriz bekliyordu. Serüveni sevmediği halde böyle sürprizlerden kendisini kapıp sürükleyeceğine inanıyordu. Normal, sağlam toprağa oturmuş bir dönemde hiç kuşku yok ki böyle sürprizler beklenemezdi. Yalnız bu dönem civcivli bir dönemdi. Uzaktan uzağa devrilen dağlar gibi patlayan gök gürültülerini andıran bu dehşetle göçecek imparatorlukların üzerine çökecek felaketler dolu dizgin geliyor ve her an biraz daha yaklaşıyordu. İşin felaketi şuydu ki herkes büyük küçük kadere boyun eğmiş, büyük bir tevekkül ve miskinlik içinde tufanın kendilerini sürükleyip götürmesini bekliyordu. Bu azgın tufan sellerinin önüne hiç olmasa birkaç seyimizi kurtarabilmek için yapılacak barajlar hiç kimsenin düşündüğü yoktu. Düşünenleri de dinleyen yoktu. Bu işi suyun gözüne giderek çözümlemeye çalışan Mustafa Kemal, bu su başını kesen ejderhalarca püskürtülmüş, yine olanaksızlıklar bataklığının iğrenç ve çürük kokular fışkıran korkunç dünyasına dönmüştü. Boşu boşuna kimseyi ürkütmemek ve durumunu zayıflatmamak için kendi içine kapanıyor, yalnızca düşünüyor ve ikinci, üçüncü derecede eski siyasiler ve değersiz kimi askerlerce konuşup görüşerek bu bataklık günlerinin sonunu bekliyordu. Bir ordu kumandanı olduğu için padişahın selamlığına gidip geliyor, Vahidettin'i yalnız eski bir tanıdık gibi selamlayarak Perapalas'a dönüyordu. Anlamıyordu. Neden bütün bu çeşitli siyasal parti ve grupların adamları, bu türlü türlü paşa tipleri ona hep itilafta yaklaştıkları halde tuhaf bir ürküntü duygusu ile uzaklaşıyorlardı. Onun gözlerindeki mavi ateşten, sesindeki inandan, tok tenkitlerinden ve pek çok işler yapabilecek bir adam gibi görünmesinden mi korkuyorlardı? O da bundan hoşnuttu, iyi olan münzevi olur ve vecizesinin değerini biliyordu. Yıldız Sarayı'nın yanı başındaki Abdülhamitçe yaptırılan Hamidiye Camii'nde her cuma selamlığında görmüş olduğu yüzler arasında mumyalardan ayırt edilebilir hiç kimse yoktu. İşte Vahidettin'in bütün ortamı bunlardı. O ancak bunların dilinden, bunların ak sakalları, nişanlarla dolu göğüsleri ve öbür dünyaya çevrilmiş bakışlarından anlar ve bunlar karşısında huzur duyabilirdi. Bunların hepsi kadere boyun eğmiş kısa görüşlü şark siyaset softalarıydı. Vahidettin, Abdülhamid'in sarayında hep bunlarla haşır neşir olmuştu. Mustafa Kemal'in enerjisinden ürküp titreyen Vahidettin, bu pamuk gibi beyaz sakal yığınları arasında dolu dizgin gelmekte olan karanlık felaket bulutlarının korkunçluğunu daha kolay unutuyordu. Hem Talat ve Enver Paşalarla tahtının geleceğini perçinledikten sonra yeni bir serüvene atılmanın anlamı var mıydı? Onun istediği padişah olmaktı. Çok şükür olmuştu da. Artık bundan ötede belasını mı arıyordu? Bekleyecekti. Sabrın sonu selametti. İşte ancak bu bekleyiş sayesindedir ki en sonra 36. padişahlığın tahtına oturmuştu. Şimdi de bekleyecek ve zamanla her fırsatta devlet mekanizmasındaki düşmanlarını birer birer ayıklayacak ve Abdülhamit gibi akıllıca bir saltanat kuracaktı. Mustafa Kemal bir cuma günü yine namazdan önce Hamidiye Camii'nin tören salonunda başkumandan vekili Enver Paşa, Müşir İzzet Paşa, Vehip Paşa ve Balkan savaşlarını idare etmiş bütün büyük kumandanlarla namaz vaktini bekliyordu. Namazdan sonra Naci Bey padişahın kendisiyle görüşmek istediğini bildirmişti. Yalnız mıdır? Hayır, yanında iki Alman generali var. Rica ederim, onlar çıktıktan sonra Zat-ı Şahane ile ben yalnız görüşeyim. Ben de bu noktayı takdir ettim. Birkaç defa vuku bulan iradelerine münasip cevaplar verdim. Fakat anlıyorum ki sizi bu generallerin yanında kabul etmekte musirdir. Mümkünse bir daha teşebbüs ediniz. Naci Bey bir kez daha elinden geleni yapmış ve padişahın kulağına "Generaller gittikten sonra kabul etmeniz münasiptir." demişse de padişah da direnmiş, onlar da salondayken onu görmek istediğini kesin olarak irade etmişti. Naci Bey bu işten bir şeyler sezinleyerek bunu olduğu gibi Mustafa Kemal'e anlattıktan sonra Mustafa Kemal ister istemez bu halde padişahın huzuruna çıkmıştı. Vahidettin henüz ayaktalarken Alman generalleri karşısında kısa bir nutuk çektikten sonra gözleri bu sefer açık olarak "Çok takdir ve emniyet ettiğim bir kumandan." diyerek onu Alman generalleriyle tanıştırmıştı. Oturduklarında Vahidettin, "Sizi Suriye'ye kumandan tayin ettim." diye irade buyurmuştu. Oradaki vaziyetler ehemmiyet kaybetmiş. "Oraya gitmekliğiniz lazımdır. Sizden talebim şudur. O tarafları düşman eline geçirmeyeceksiniz. Verdiğim vazifeyi muvaffakiyetle ifa edeceğinizden eminim. Derhal o hattaya hareket etmelisiniz. Bundan sonra Alman generallerine bakarak bu kumandan dediklerimi yapabilir demişti. Bu görünüşte büyük bir teveccühtü. Mustafa Kemal'in yerinde kim olsa sevinirdi. Ne var ki Mustafa Kemal'in üzüntüsü sonsuzdu. Çünkü karşısındaki padişah düpedüz bir entrikacı, bir düzenbazdı. Padişaha şöyle diyebilirdi. Padişah Hazretleri, bana öyle bir vazife veriyorsunuz ki o vazifeyi ifaya memur kumandanlar mevkilerindedir. Beni onların fevkinde bir baş kumandanla memur ediyorsunuz. Eğer böyleyse çok iftiharla iradenizi kabul edeceğim. Fakat şüphe etmiyorum ki bunun farkında bile değilsiniz. Vaktiyle ifa ederek haklı sebeplerle bıraktığım bir orduya ki o ordu bugün mağlup olmuştur. Orada bulunan bütün ordular gibi beni onun başına gönderiyorsunuz. O halde bütün bu irade buyurulan vazifeleri yapmaya nasıl muktedir olurum? Bunları söylemek neye yarar ki sanki? Karşısındaki adamın bu konu üzerinde konuşup tartışmaya hiçbir vakit gücü yetmezdi ki. Mustafa Kemal'in gözlerinde mavi şimşekler çakıyordu. Yüzü bir karış asılmıştı. Vahidettin bile onun bu halinden ürkmüş, Alman generalleri ise hiçbir şey anlayamamışlardı. Zavallılar, nereden bilsinler ki işin içinde iş vardı? Mustafa Kemal padişahtan müsaade alarak eski bıraktığı salona döndüğünde orada Enver Paşa'nın uçları kıvrık, küçük ve mağmurur bıyıklarının süslediği canlı, güleç ve içten içe alaycı yüzüyle karşılaşmış ve tepesi atmıştı. Ona çıkışırcasına "Bravo, tebrik ederim Enver, muvaffak oldunuz" diye bağırmış ve sonra sözlerine şunu katmıştı. "Azizim, hiç olmazsa biraz esaslı tedbirler üzerinde konuşalım. Benim bildiğim ve anladığıma göre artık Suriye'de ordu, kuvvet, vaziyet isimden ibarettir. Beni oraya göndertmekle güzel bir intikam almış oluyorsunuz. Sonra teamül harici bir şey yaptınız. Bizzat padişaha benim için emir verdirdiniz." Enver Paşa beyaz biçimli dişlerini göstererek keyifli keyifli gülüyordu. Yakasının kırmızılığı ile kalpağının tepesindeki enli kırmızı şerit yanaklarının pembeliğini arttırıyor ve bu ufak tefek enerji ile kaynayan başkumandandan vekiline sempatik bir görünüş veriyordu. Uzun kirpikli, iri ve güzel gözlerinin içindeki okşayıcı elalık zafer ışıkları saçıyordu. Onun yanı başında bulunan ordu kumandanlarından Vehip Paşa da aynı biçimde gülüyordu. Gizlice indirdikleri darbenin bu sarı paşayı verdiği sersemliği hazla seyrettikleri görülüyordu. Salondaki öbür kalabalık işi ayırt edebilecek durumda değildi. Hepsi birbirleriyle fısıldayarak görüşüyor, havadan sudan konuşuyorlardı. Salonun bir köşesinden bir grup halinde toplanan Balkan Savaşı paşaları hararetli bir konuşmaya dalmışlardı. Bunların arasında büyük bir kumandanın şöyle dediği Mustafa Kemal'in kulağına çalınmıştı. "Efendim, bu Türk neferlerinde hayır yoktur. Bunlar hayvan sürüsüdür. Yalnız kaçmayı bilirler. Allah muhafaza etsin. Böyle hissiz bir sürüye kimseyi kumandan etmesin." Mustafa Kemal başkumandan vekilini haşlamaktan vazgeçerek bunu söyleyen paşaya dönmüştü. "Paşam, biz de askeriz. Biz de bu orduya kumanda etmiş adamız. Türk neferi kaçmaz. Kaçmak nedir bilmez. Eğer Türk neferinin kaçtığını görmüşseniz derhal kabul etmelisiniz ki onun başında bulunan en büyük kumandan kaçmıştır. Eğer siz kaçışınızın zilletini Türk askerliğine yüklemek istiyorsanız insafsızlık ediyorsunuz." Herkes salonda kulak kesilmişti. Enver ve Vehip Paşaların gülüşleri yüzlerinde donmuş kalmıştı. Mustafa Kemal'in yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Gözleri şimşek çakıyordu. Sesindeki derin inan ve telkin gücü bütün salondakileri etkilemişti. Mustafa Kemal'in çıkıştığı bu paşa onu yüzce tanımıyordu. Ya da tanımamazlıktan geliyordu. Sağında salonda bulunanlara "Bu kimdir?" diye sormuş. Onlar da fısıltı halinde onu aydınlatmışlardı. Bu büyük gafa verilen şiddetli karşılıktan sonra salonda çıt çıkmaz olmuştu. Alman generalleri de Türk paşaları da bu sarışın paşanın öfkesinden içten ve asil bir şey sezdikleri için bir zaman susmuşlardı. Mustafa Kemal Enver Paşa'yı selamlamayı bile gereksemeden mahmuzlarını şakırdatarak salondan çıkıp gitmişti. Mustafa Kemal bir kez daha İstanbul'dan uzaklaştırılmış ve böylece tehlikeli bir adam olmak rolüne son verilmek istemişti. Böbreklerindeki silik sancıları aldırış etmemeye çalışarak trenin uzun yorucu yolculuğuna bir kez daha katlanmış ve Ağustos'un son günlerinde Suriye'deki karargahına varmıştı. Karargah Nablus'taydı ve ikinci kez olarak 7. Ordu Kumandanlığı'na getirilmiş oluyordu. Ağustos'un bu günlerinde Arabistan cehennem gibi kaynıyordu. Çok uzun olan cephe çizgisini türlü araçlarla dolaşıp görmek, hurdalaşmış yağı istimi bitmiş savaş makinesini yenilemek, işler bir hale getirmek gerekiyordu. Zahler akısının pek yakınlarına geldiyse de böbreklerinin verdiği sinyaller kendisini büsbütün perhize zorluyordu. Burada zincirleme felaketlerin birbiri ardınca patlak vermesi gün meselesiydi. Olayların derinliğine işleyebilen bir gözün göreceği realite her şeyin bitmiş olduğunu gösteriyordu. Onu tam bir yangın yerine göndermişlerdi. Çölün korkunç sıcağı yanında umutsuzluğun kızgın çölü de uzuyordu. Tek tük muz ve hurma ağaçlarının sert yeşil ve enli yaprakları ne gövdesini ne de ruhunu gölgeliyordu. Burada artık Türk çocukları için doğada yerliler de İngilizler de düşmandı. Müslümanlığın bu eski koruyucularına karşı Lavrens'in altınlarıyla hırsa gelmiş halklar arkadan eğri cembiyelerini savuruyor, onların yurt ve sıla özleminden başka artık hiçbir şey barınmayan asil yüreklerini deşip ölülerini çölün sırtlarına, çakallarına ve ak tüylü akbabalarına yem olarak peşkeş çekiyorlardı. Mustafa Kemal'in içi kan ağlıyordu. Madem ki iş başa düşmüştü, yine bir şeyler yapacak, yoktan var etmeye çalışacaktı. Bundan başka çare de yoktu. Yüzlerce kilometre tutan cepheyi yarı hasta olarak dolaşıyor, olanı görüyor, dertleri dinliyor, yapılabilecekleri not ediyordu. Bu cephe üzerine 3 ordu sıkışmış bulunuyordu. Ne var ki, bunlarda adlarından başka orduluktan iz yoktu. Bunlar eski örgütlerin iskeletleriydi. Bunlar bugünkü durumlarıyla kullanılamaz yararlı bir iş göremezlerdi. Bunlardan ancak vurucu bir güç olarak şu biçimde yararlanılabilirdi. 3 orduyu sıkıp derleyip toplayıp bir ordu haline getirmekle. İstanbul'dan yola çıkmadan önce bunları düşünen Mustafa Kemal, bütün bu birliklerin toptan kendi emrine verilmesini gerekenlere bildirmişse de onun bu güzel önerisiyle ilgililer ancak alay etmişti. Mustafa Kemal Karlsbad'dan hasta olarak dönmüş ve bu hasta haliyle durmadan olayların içinde boy vermek zorunda kalmıştı. İstanbul'da çektiği iç üzüntülerine şimdi buradaki sıkı teftişler için harcadığı takat ve enerjinin eklenmesi dolayısıyla varlığı adam akıllı hırpalanmıştı. Suriye çölünün soluk, kurşun renkli göğünde, insanında ve gidişatında artık avunmaya benzer hiçbir şey bulamıyordu. Bozgun çanlarının uzak kervan çanları gibi gittikçe yaklaştığını duyuyor, hararetten yanan dudaklarını kumların vefasız sıcak suyu serinletmiyordu. Henüz Nablus'a geleli 15 gün olmamıştı ki sıkı çalışmak onu yere sermiş, yatağa düşürmüştü. Bütün ordu yaşayışında kendisinden de bir yaş küçük olan Enver Paşa'nın oyuncağı olmuş, onun iradesi altında ezilmeye yüz tutmuş, ancak istifa edip çekilmelerle bu irade darbelerini boşa çıkarmıştı. Yatağında bitkin ve umutsuz yatıyor, havanın ve hastalığın şiddetinden terleyip duruyordu. Kurmay başkanı bir gün ona her gün olduğu gibi günlük raporunu getirmişti. Okumuş, önemli hiçbir şey görmemişti. Her günkü bayağı raporlardan biriydi bu. Yalnız dur hele, bu bomboş gibi görünen raporlar içinde enteresan bir nokta ışıldıyordu. Bir İngiliz esiri sezilir gibi bir şeyler söylemişti. Mustafa Kemal'in her zaman uyanık bulunan kafasında bir şimşek çakmıştı. Bir iki güne dek bütün cephe üzerinde İngilizler ağır saldırılara girişebileceklerdi. Hemen emir vermişti. Biraz sonra Erkan-ı Harbiye'mi toplu olarak göreceğim. Hemen yataktan kalkmış, giyinmiş, iş odasına giderek bir muharebe emri yazdırmıştı. Bu emirde şunlar vardı. Düşman 19 Eylül günü akşamı umumi taarruz yapacaktır. Emirde bütün alınacak tedbirler birer birer bildiriliyordu. Bu emri haberi olsun diye grup kumandanı Liman von Sanders Paşa'ya da göndermişti. Mustafa Kemal bu Alman generalini anafartalardan beri tanır, çok sayar ve severdi. Alman generalleri arasında Mustafa Kemal'in değerini anlamış olan biricik kumandan oydu. Mustafa Kemal'in sert karakterine karşı yumuşak bir anlayışla davranan Liman von Sanders, burada da Mustafa Kemal'in amiri bulunmaktaydı. Bu kez Mustafa Kemal'in raporlarından çıkardığı sonucu garip ve anlamsız bulmuş, bu basitliğe gülmüştü bile. Yalnız Mustafa Kemal'in karakterini iyi bildiğinden, zekasından da kuşkulanmamak gerektiğinden sonucu ilgiyle beklerken ona da herhangi bir şey söylememişti. Mustafa Kemal verdiği emrin kötü niyetlilerce hiçe sayılabileceğini düşünerek bütün dikkatiyle tetikte bekliyordu. Bunun için 19-20 Eylül gecesi kolordu kumandanları İsmet Bey ile Ali Fuat Paşa'yı telefon başına çağırmıştı. Verdiğim emri ve ona göre icap eden tedbirleri aldınız mı? Emriniz yapılmıştır. Henüz bu telefon konuşması yapılmaktayken İngiliz topçusu Türk cephesini düğmeye başlamıştı. Bütün gece cephede savaş sürmüştü. Mustafa Kemal'in ordusunun sağ kanadındaki ordu yarılmış ve esir edilmişti. Açılan bu gedikten geçen İngiliz süvarileri Liman von Sanders'in karargahını gafil avlayarak basıvermişti. Mustafa Kemal'in askeri dehası bir kez daha anlaşılmıştı. Ne yazık ki bu gerçeğin meydana çıkışı artık yararsızdı. Gerçek anlaşılıncaya dek iş işten geçmişti. Mustafa Kemal bir dev iradesi ve bir tanrı zekası kullanarak ordusunu sağ salim Şam'a getirmişti. Irmak sokaklardan, çöllerden, dağlardan aşırılıp oraya dek ulaştırılan orduyu bu güzel şehrin yakınlarında derleyip toplama, ona çeki düzen vermeye çalıştığı günlerden bir gün yanındaki maiyetiyle Şam'a gitmek üzere yola çıkmıştı. Şam'ın ilk mahallelerine girdiğinde bütün halkın yüzünü dönük ve asık bulmuştu. Herkes ona ve maiyetine karanlık bakışlarla bakıyordu. Bu bakışlarda dostluğun, eski aşinalıkların zerresi yoktu. Eski Türk ordusu geçerken gülümseyen, çiçekler atan genç kızlar ve kadınlar onları görünce ya evlerin karanlık kapılarından gözden uzaklaşıyor ya da kara ipek çarşaflarının sağır örtüsüne bürünüyorlardı. Erkeklerin pek çoğu ise onları hiç görmemezlikten geliyor, kahvelerin önünde nargile fokurdatan yaşlılar onlara uzak ve silik bakışlarıyla bir düşe bakar gibi bakıyordu. Yalnız bütün bunların üstünde Mustafa Kemal'in anladığı şuydu ki böyle kaygısızlık perdesi arkasına çekilmiş gibi görünen Şam'ın Arap halkı tersine onlarla derinden derine ilgileniyordu. Ancak bu ilgi bütün düşmancaydı. Güzel Şam şehri Mustafa Kemal'in tanımadığı bir yer değildi. Selanik'ten buralara sürüldüğü ve Abdülhamit'e karşı ihtilal cumhuriyetini kurduğu günlerden beri bu şehirden çok gelip geçmişti. Burası onun ilk sürgün yeriydi. Hürriyet mücadelesinde elebaşılardan olduğu için kaldırılıp bu sağır köşeye atılmış, bir kolayını bulup yine hürriyet fikirlerinin bol bol ve renk renk çiçeklerinin açtığı Balkanlar Türkiye'sine kaçıp gitmişti. Bu şehirde onun çok tatlı, acı anıları vardı. Sonraki kumandanlıklarında da buralardan bir hayli ömür tüketmişti. Onun yerinde Şam'ı ilk kez gören bir paşa olsaydı bu değişikliği kolayca anlayamazdı. Mustafa Kemal'in tecrübeli gözleri halkın yüzündeki düşmanca anlamı ilk bakışta kavrayıvermişti. Grup kumandanı Liman von Sanders paşayı Şam'da bulacağını umarken bulamamıştı. O Şam'dan ayrılıp gitmiş ve Mustafa Kemal'in kurmay başkanı Sedat Bey'e haber bırakmıştı. Sedat Bey'den öğrendiği emir şuydu: Şam savunulacaktı ve savunmayı 4. Ordu Kumandanı Cemal Paşa yapacağından o kendi ordusunu da Cemal Paşa'nın emrine verecek ve kendisi Rayak yakınlarındaki kumandansız birlikleri teslim alacaktı. Şam'ın göbeğindeki güzel Victoria Oteli'ne gittiğinde Cemal Paşa'yı orada bulmuştu. Kendi aldığı emri Cemal Paşa da almıştı. Mustafa Kemal bütün 7. Ordu birliklerini kolordu kumandanlarından İsmet Bey'in paşa emrine vererek Cemal Paşa'ya teslim etmiş ve hemen o akşam trenle Rayaka'ya yollanmıştı. Yalnız yola çıkmadan önce öbür kolordu kumandanı Ali Fuat Paşa'nın kendisiyle birlikte yola çıkmasını da emretmişti. Rayak'ta Liman von Sanders'i bularak görüşmüş, o da oradaki birlikleri Mustafa Kemal'e teslim etmek istemişti. Bu arada Asya Kolu adını almış olan ve bir Alman albayının emrinde bulunan Alman birliğinin karargahına varmışlardı. Bu karargah Rayak yakınında Tegnebel Ziraat Okulu'nda bulunuyordu. Yapı güzel ve moderndi. Alman albayı onlara soğuk biralar ikram etmiş ve Liman von Sanders'e de bu Alman kolunun her şeye karşın bir birlik olduğunu göstermek için harita üzerinde bazı cambazlıklar yapmaya başlamıştı. Mustafa Kemal Almanca söylenen bu sözleri ve yapılan açıklamayı şöyle böyle bildiği Almancasıyla hiç kaçırmadan dinlemiş ve albay susunca şöyle sormuştu: "Bu zat benim emrime verildi mi?" "Evet." "O halde Miralay Bey, bana cevap veriniz. Nerede, ne kadar kuvvetiniz kalmıştır ve ne vaziyettedir?" Bu soru karşısında albay şaşalamış ve duralamıştı. Biraz düşündükten sonra da şu karşılığı vermişti: "Henüz müspet cevap veremem çünkü harekat icabı vaziyet biraz şüphelidir." O zaman Mustafa Kemal bütün nezaket kurallarını ve konukluk haklarını bir yana bırakarak hışımla şöyle konuşmuştu: "Miralay Bey, bu vatan elden gitmektedir. Bunun mesuliyetini üzerlerine almış olanlar meşkukiyet üzerine binayı müstela edemezler. Ben şimdi karar vermek mecburiyetindeyim. Sizin nenize istinat edebilirim? Bana söyler misiniz?" Albay akıllı bir adamdı. Mustafa Kemal'in ciddi sorusu üzerine biraz düşündükten sonra işin doğrusunu söylemekten çekinmemişti. "Efendim, binayı mütalaa edilecek bir kuvvet olmadığını kabul etmek muvafıktır. Yani karşımda yalnız Miralay Bey'i ve maiyetini görüyorum, o kadar. Doğrusu da budur." Mustafa Kemal Liman von Sanders'ten ayrılarak Rayak'taki kendi karargahına gitmişti. Rayak yakınlarında askeri birlik namına kimi insan döküntülerinden başka bir şey yoktu. Bu zavallı Anadolu ve İstanbul çocukları moralleri sıfıra inmiş, aç, zayıflıktan kemikleri çıkmış, yarı hasta bir yığın insandı. Yedikleri tayın macun gibi çektikçe uzayan yemyeşil bir nesneydi. İçtikleri darı çorbasına ara sıra biraz pamuk yağı, ayçiçeği yağı ya da bakımsızlıktan ve sefaletten sümük haline gelmiş sığır etleri atılıyordu. Arabistan çöllerinin alışmadıkları güneşiyle kavrulmuş bu yüzlerde umuttan başka her şey vardı. Mustafa Kemal tek Türk askerinin yitirilmemesi için elinden geleni yapıyordu. Onca bir asker bir külçe altından 100 kez daha değerliydi. Yarın altının gümüşün yapamayacağını yine bu Türk çocukları yapacaktı. Onlarla her zaman bir mucize yaratabileceğine inanıyordu. Bunun için orduların döküntülerini büyük bir çabayla Anadolu topraklarına doğru kaçırma, İngiliz kurşunlarından korumaya çalışıyordu. Bir gün yine kuzeye doğru yollanan perişan ve eksik ordu kadrolarını incelerken kimi kumandanlar ne oluyor diye sormuşlar. O da onlara şöyle demişti. Fazla kayıp vermemek için çekiliyoruz. Evet, boş yere insan kaybetmeye lüzum yok. Bir gün onlar bana lazım olacak. Mustafa Kemal bu insan enkazlarını güvendiği subay kadroları eliyle derleyip toplayıp bir düzene sokarken Rayak Şimendifer istasyonunun da yakılmasını emretmişti. O Rayak istasyonunu ateşe verdirdiği sırada kimi ordu kumandanlarının atlarına atlayarak kuzeye geçtiklerini haber almıştı. O zaman üzüntüsü çok olmuştu. Çünkü Şam şehrinin savunmasını kendisine bıraktığı kumandanların Şam'dan ayrılmış olduklarını anlamıştı. Sonra düşmana teslim olmak zorunda kalan bir kol ordunun kumandanının da Rayak'a geldiğini ona haber vermişlerdi. Tepesi atan Mustafa Kemal bu kol ordu kumandanını yanına çağırtarak ona şu sert sözleri söylemişti. Siz kol ordunuzu bırakıp Beyrut'a gittiniz. Oradan da benim yolladığım trenle buraya geliyorsunuz. Kol ordu denilen cüzütam kuvvet ve kudret itibarıyla en büyük cüzütamdır. Bunun kumandanı bir tek neferini dahi kurtarmaksızın bilakis heyeti umumiyesini düşman elinde bırakarak şahsını kurtardığı vakit esbab ve şeriat ne olursa olsun kol ordu kumandanının aleyhindedir. Şimdi ben size bir iyilikte bulunmak istiyorum fakat bir şartla henüz kumanda etmek için kuvayi manaviyeniz yerinde midir? Kaçak kumandan biraz düşünmüş ve evet yerindedir demişti. O halde Baalbek'te bekleyen arkadaşımız Ali Fuat Paşa'nın yanına gidiniz. Yarın size tekrar bir kuvvetin kumandanlığını tevdi edeceğim. Bu kaçak kumandan ne yazık ki Mustafa Kemal'in yanından ayrılınca Baalbek'e gideceği yerde treni atladığı gibi İstanbul'u boylamıştı. İşte o zaman Mustafa Kemal korkunç gerçeği iyice görmüştü. Bütün cephelerde bir şey kalmamıştı. Mustafa Kemal cephelerde bir bozgun havasının esmeye başladığını anlıyordu. Tepesinin attığı böyle bir zamanda güçlü bir iradenin yurt görev ve insan sevgisinin meydana getirdiği çılgınca bir karar vermişti. Bu karar ona şöylece özetlenen yiğitçe bir emir vermeye götürmüştü. Şam'da bulunan bütün kuvvetler benim orada bıraktığım İsmet Bey'in emri altında Rayak havalesindeki kuvvetler Ali Fuat Paşa kumandasında şimale hareket edeceklerdir. 9. ayrımın sonu sayfa 146.